Ayrım 16.
Hiç konuşmadan çılgınlar gibi sarılıp öpüşmeye başladılar. Genç kadının elbisesinin üzerinden teninden yükselen ateş hissediliyordu. Şifonun ince teması altında vücudunun bütün hatları olduğunca ele geliyor ve en arzusuz erkeği dahi çılgın hayallere sürükleyebilirdi. Bir ara Seyit'in ellerinden sıyrılarak fısıltıyla konuştu. Dur biraz Seyit, dur biraz. Çocukları ayarlamam lazım. Daha gelir gelmez seninle karşılaşacağımı nereden bilirdim? Bana yarım saat müsaade et. Onları yedirip yatırmam lazım. Seyit onun ince belinden daha sıkı sarılıp kendine doğru çekti. Elindeki yumuşacık, sıcacık varlığı bir yere bırakmaya niyeti yoktu. Belki bu yarım saat benim için ne yapmamı bekliyorsun? Kadın işveli parmakları ile Seyit'in saçlarını karıştırdı. Boynuna doğru uzanıp nefes halinde konuştu. Seni kimseye fark ettirmeden odama çıkarabilirim. Kimse giremez oraya. İşim biter bitmez ben de gelirim. Oldu mu? Sonra erkeğin kollarından ayrılıp parmak ucunda odanın evinin ana holüne açılan kapısına doğru yürüdü. Hafifçe araladığı kapıdan dışarıya doğru bakıp çıktı. Birkaç saniye sonra tekrar geriye gelmişti. Çabuk dedi, çabuk gel. Kimse ortaya çıkmadan arkamdan gel. Dışarı çıkar çıkmaz sağ tarafta merdivenin altındaki kapıdan içeriye gireceksin. Yaşadığı çocukça heyecan, kadına karşı durduğu arzuyu daha da önüne geçilmez yapıyordu. Onu takip etti. Koşarak evin ikinci katına çıkan sağlı sollu merdivenin altına vardılar. Mürebbiye iki çiçekliğin arasında asılı büyük bir varak aynanın çerçevesinden tutup çekince ayna ile beraber duvardan gizli bir kapı açıldı. Çabuk geç buradan içeriye, merdivenler dardır, dikkat et. İkinci kata çıkar çıkmaz soldaki ilk oda, ben çıkıp sana kapıyı açacağım. Seyit'in bir cevap vermesini beklemeden aynalı kapı üzerine kapandı. Kapkaranlık ve daracık sahanlıkta helezoni bir şekilde yukarıya tırmanan merdivenlerin trabzanını el yordamıyla bulan genç adam düşmeden çıkmaya çalışırken kendi haline gülüyordu. Az sonra merdiven bitip karşısına bir kapı çıktı. Kadının bahsettiği kapı bu olmalıydı. Nefesini tutarak kapıyı kulağına dayayıp kendisine bir işaret olabilecek sesi bekledi ama gelen giden yoktu. Kapıyı yokladı, diğer taraftan kilitliydi. İki kapı kapı arasında karanlık merdivende kala kalmıştı. Kendisine kızmaya başlıyordu ki hafif ayak seslerinin yaklaşmakta olduğunu duydu. Derken kapının kilidi çevrildi. Seyit nefesini tutarak bekledi. Gelenin Larissa'dan başkası olabileceği ihtimalini düşündü ve buz kesti. Evin ön kapısına şanıyla girip mürebbiyle sevişeceğini söylese herhalde merdiven aralığında yakalanmaktan daha az onur kırıcı olurdu. Korktuğu olmadı, kapının kilidi açıldıktan sonra kimse olduğu yere gelmedi, artık çıkabilirdi. Başını yavaşça uzatıp koridorun emniyette olduğunu görünce dışarı fırladı. Daha evvel söylendiği gibi soldaki ilk odaya giriverdi. Oda boştu, Larissa çocuklarla meşgul olmalıydı şu sıralar. Genç kadının valizleri açılmış, eşyalarından bir kısmı yatağın ayak ucuna bırakılmıştı. Seyit yatakta kapıyı ayıran paravanın arasındaki büyük koltuğa yerleşti, beklemeye koyuldu. Odanın yabancısı değildi. Burada olmayı özlediğini kendi kendine itiraf etti içinden. Bir an şurayı düşündü. Larissa ile kıyaslamaya çalıştı, olmadı. İkisinin birbirleriyle kıyaslanacak en ufak bir noktaları yoktu. O kadar farklıydılar ki, Larissa her şeyiyle aşkı hatırlatan bir kadındı. Onunla konuşurken konu ne olursa olsun her zaman kullandığı bir kelime, elinin bedeninde yaptığı masumane bir gezinti, gözlerini yarı kapayarak mahmur bakışları, daima ama daima aşkı, sevişmeyi akla getirirdi. Seyit bir türlü böyle bir kadının nasıl mürebbi olarak seçildiğini anlamıyordu. Belki de çocuklarla beraberken hareketlerine çok dikkat ediyordu. Şura ise bir erkeğin hayatını tam anlamıyla paylaşabileceği bir kadındı. Babasının sosyal statüsünün ve maddi imkanlarının yanı sıra kendisinden emin olması için gerekli her imkana sahipti. İyi bir tahsil yolda giderken bile erkeklerin başını döndüren asil bir güzellik, Larissa'nın erkeğin aklını çelmek için yaptığı oyunlardan hiçbirini yapamazdı Şura. Kendisinin hep seyredildiğinin, beğenildiğinin farkında olduğu muhakkaktı. Ama o sanki bunları hiç önemsemez gibi davranmıştı. Bu tavrı da ona ayrı bir çekicilik kazanıyordu. Karşısındaki erkeğe seks ümidi veren hiçbir tavır takınmamasına, bütün tecrübesizliğine rağmen kendisine has bir sıcaklığı vardı. Ama Seyit onun durgun, vakur, el sürülmemiş saflığının altında gizli yatan kadını keşfetmişti. Baş başa kaldıkları zaman şefkat ve sevgi dolu öpüşlerle başlayan beraberliklerin nasıl saatler sürecek fırtınalı bir maceraya dönüştüğünü hatırladı. Beraber olduğu ilk kadının ilk keşfeden olmaktan böylesine bir erkeklik gururunun okşanmasını hayretle fark etti. Şura genç kızlığının elde edememiş en mahrem tarafıyla onun hayatında kendisine ait hissettiği ilk kadın olmuştu. Onun sakin, yumuşak yaratılışının derinliklerinde saklanan fırtınaları sadece kendisinin bilmesi Seyit'e ayrı bir keyif veriyordu. Onun aslında aşk için yaratılmış olduğunu sadece o biliyordu. Ama bundan sonra ne olacaktı? Böylesine güzel bir kız etrafında onunla ilgilenecek, kur yapacak erkekler elbette çoktu. Şimdiden bu kimliğini bilmediği erkeklere karşı hırslanmaya başlamıştı. İçinde ilk defa duyduğu kıskançlık duygusundan rahatsız oldu. Aslında şu anda onun yanında olmasını ne kadar isterdi? Onu düşünmek bile kalp atışlarını hızlandırıyordu. Boğazının kuruduğunu, vücudunun ısısının arttığını hissetti. Kalçalarına kadar uzanan sapsarı saçlarının bedenleri üzerinde savruluşunu, son kez beraber olduklarının biricinde çılgınca sevişmelerini hatırladı. Kendisini iyi hissetmiyordu. Şu an bir ilaç gibi ona ihtiyacı vardı ama ilacı kilometrelerle uzaktaydı. Yerinden kalkıp konsolun üzerindeki porselen leğene döktüğü suyla yüzünü yıkadı. Serinleyen elleri ensesinde boynunda dolaştırıp yükseldiğini hissettiği ateşini bastırmaya çalıştı. Hayalleriyle oldukça uzun bir zaman geçmiş olmalıydı. Açılan kapının sessizliğiyle irkilip kendini tekrar paravanın arkasına gizledi. Gelen Larissa'ydı. ''Burada mısın Seyit?'' Seyit olduğu yerden çıkarken genç kadın da kapısını kilitliyordu. Sonra koşarak erkeğin vücudunu sıkı sıkı sarıldı. Elleriyle onun başını iki yanında adeta ezel gibi bastırarak kendi yüzüne doğru çekti. Dudaklarını aralayıp onunkilere bastırdı. Erkeğin kanını çanını çekecek gibi öperken bir yandan da vücudunu kıvırıp oynatarak onun vücuduna dayıyordu. Sevişmeye az vakti olan bir erkek için bu kadın ideal diye düşündü Seyit. Sonra Şura'yı düşündü. Eğer şimdi kapıdan giren o olsaydı her şey ne kadar farklı olurdu. Şu an kollarında kıpır kıpır yerinde duramayan kadın gibi koşarak gelmezdi. Yavaş, kendinden emin adımlarla, gözlerini gözlerini dikerek, onu biraz sonra yaşatacağı güzel anları hatırlatacak kadar aşık, derin bakışlarla gelir, gözlerini kapayıp dudaklarını öpülmek üzere uzatarak sokulup beklerdi. Onun sakin sarılışında saatlerce yaşanacak çılgınlığı hissederek sabırla beklerdi Seyit. Saç telinden parmaklarının ucuna kadar vücutlarını tanıyarak geçirdikleri aşk saatleri onunla sevişmeye tam anlamıyla doymuş olmuşlardı. Tanrım diye düşündü genç adam. Şu an kucağımda bütün arzularımı yerine getirmek için çıldıran bir kadın var. Ama ben kilometrelerle uzakta bir başka kadını düşünüyorum. Larissa temel yerini alamayacak dahi olsa birkaç dakika için Seyit'e kafasındakileri unutturmayı başarmıştı. Bütün cazibesi, tecrübesi ve tatmin olmayan arzusuyla yatağına aldığı erkeğin geçici mutluluğunu sağladıktan sonra onun kollarında uykuya daldı. Seyit serbest olan koluyla başının altında arka yüzeye uzandığı yerde kendi kendine düşünürken birden dehşetle bugüne kadar anlamadığı bir şeyin farkına vardı. Bu evi Larissa ile beraber olmaya gelmişti ama ondan sonra sanki hep küçük Şurası ile beraberdi. Onu düşünerek heyecanlanmış, onu nasıl seviştiği hayaliyle yatağa girmişti. Aslında hayalindeki Şura ile sevişmişti ve şimdi yanında yatan bir başka kadın onda sevgilisine ihanet ettiği hissi uyandırıyordu. Ona bağlandığını anlıyordu şimdi. Evet, Larissa Şura'ya diye sevişmişti. Aman Allah'ım, ben galiba aşık olmuşum da haberim yok dedi içinden. Birden bunu daha evvel fark etmediğine pişman oldu. Artık burada daha fazla kalmak istemiyordu. Kadını uyandırmaktan korkarak kolunu yavaşça çekip vücudunu yataktan dışarıya çekti. Sessizce giyinerek kapıya gitti. Koridorun sessizliğinden emin olduktan sonra dışarıya çıktı. Hemen gizli merdivenin olduğu kapıdan girdi ve dikkatli adımlarla aşağıya indi. Yalnız bu defa dışarıda kendisini uyaracak kimse yoktu. Holden hizmetkarların telaşlı ayak sesleri duyuluyordu. Yeni bir araba eşya gelmiş olmalıydı. Uzun zaman merdivenin dibindeki basamakta oturup bekledi. Bir müddet sonra sesler kesildi. Ana giriş kapısının kapandığını belli eden sesler duyuldu. Nihayet etraf sessizliğe büründü. Herkes odalarına çekilmiş olmalıydı. Aynen eve giriş yolunu kullanarak dışarıya çıktığında havanın kararmaya başladığını gördü. Ağaçların arasına bağlı bıraktığı atını atladığında arkasında kalan eve son defa baktı. Kendi kendine yaşadığı saatler için güldü. Bir daha buraya hiç geleceğini sanmıyordu. Barvin'e vardığında diğerlerinin henüz gelmediğini fark etti. Atını evin önündeki ağaca bağlarken müştemilattan dışarıya fırlayan İsmail Efendi saatler evvel geçirdiği Seyit'i yine orada görünce şaşırdı. Hayrola efendim, bir şey mi oldu? Seyit çardağa doğru yürürken konuştu. Meyve yemeye geri geleceğim dememiş miydim ben sana? İşte geldim. Hizmetkar bu cevaptan pek bir şey anlamadı ama hemen mutfağa gitmek üzere eve girdi. Seyit iskemlelerden birine oturup diğerine de bacaklarını uzatırken içeriye doğru seslendi. Kuyuya da bir şişe vodka indir. Soğusun, arkadaşlar gelecek şimdi. Bir koşu kapının önüne gelen adamcağız peki efendim hemen dedi ve yine koşarak geri gitti. Çardağın kenarında fener şeklinde asılı lambanın gazı o kadar az ışık veriyordu ki basan gecenin ve denizin rengi birleşmişti sanki. Bağın arasında çırçır böceklerinin sesleri geliyordu. Hafif bir serinlik Seyit'in içini titretti birden. Bir sigara yakıp başını iskemlenin arkasına dayadı. İçine tarif edemeyeceği bir huzursuzluk vardı. Sanki hem olduğu yerdeydi hem değildi. Şu an nerede olmak istediğini de bilemiyordu. Babasıyla St. Petersburg'a ilk varışlarını, Traskoya Sero'da beraber geçirdikleri günleri, Mojeski'lerle tanışıp akademiye yazılışını, babasını Japon Harbi'ne gitmek üzere uğurlayışını hatırladı. O sabah da aynen şimdi olduğu gibi içli bir titreme sarmıştı. Aradan seneler geçmişti. Artık aynı toy, ürkek çocuk değildi. Petrograd'ı, Moskova'yı avucunun içi gibi öğrenmiş, birçok dost edinmişti. Traskoya Selo'daki evi dostlarının dolup taştığı bir kaçış eviydi. Burada Aluşta'da ise bütün ailesiyle mutlu ve sıhhatliydi. Peki bu huzursuzluk nereden geliyordu? İçini hala titreten duygunun sebebi neydi? Birçok yerde birçok ev, her yerde ayrı insanlar, ayrı adetler. O hangisine aitti? Sonunda nereye yerleşip kalacaktı? Kim evlenecek kadar sevecekti? Babası onun 30'una kadar istediğin gibi gez toz ama ondan sonra buralardan bir kız alacaksın demişti. Bugünse yalnızca hep istediği kadının Şura olduğunu anlamıştı. Ya evlenmek? Evlenmeye gelince iş ne olacaktı? Şura ile evlenmeye kalksa babasının annesinin tavrı ne olurdu? Erkek kardeşi Türk asıllı kızla evlenmişti. Çok güzel bir kızdı. İyi aileden geliyordu. Kocasını da mesut etmişti. Babasını örnek olarak onları göstermez miydi kendisine? Babası kabul etse Şura buraya gelir yaşar mıydı? Belki evet, belki hayır. Ya kendisi acaba hayatın sonuna kadar yaşayacağı yer olarak nereyi seçmek isterdi? 12 yaşından beri Petrograd'da Mojeskilerin evi, Traskoye Selo'daki evi, Aluşta'daki evlerinden çok kaldığı yerler olmuştu. Ben nereye aitim diye mırıldandı kendi kendine. Tepsiyi doldurup getirdiği beyaz peynir, meyve, sarı leblebi tabaklarını yerleştirmeye başlayan hizmetkar kendisine bir şey söylediğini sandı. Bir şey mi dediniz efendim? Seyit gökte parıldamaya başlayan yıldızların gözünü indirip eliyle bir işaret yaptı. Yok yok, sana bir şey demedim İsmail efendi. Vodka soğudu mu? Getir bir kadeh bari. Cebinden çıkardığı saate baktı, 9 olmuştu bile. Camını okşayarak tekrar baktı saatine. At binme müsabakalarından birinde kazandığı birinciliğin ardından Çar Nikola hediye etmişti 2 sene evvel. Moskova'daki Manes birincilik mektebinden ve ordudan katılanların arasından gerçekleşen bu yarışmaların çoğunda çok iyi derecelerle çıkan Seyit yine Nikola'nın kendi elleriyle taktığı nişanlarıyla iftar ederdi. Ama bu saatin yeri bambaşkaydı. Sivil kıyafetle de üzerinde taşıyabildiği için ona nişanlardan daha fazla bağlılık hissediyordu. Uzun altın zincir ucundaki saat yuvarlak altın mafsa ile içindeydi. Kapağının üzerinde mine ve küçük yakut taşlarla isminin baş harfleri işlenmişti. Saati tutan avucundaki sıcaklık ona Petrograd yaşantısını hatırlattı. Ama burnunda tuz kokusu bırakıp hafiften esen rüzgar, etrafını saran taze asma yaprağı kokusu, ayağının altındaki toprağın bereketli yumuşaklığı da sen bize aitsin diyordu sanki. Kuyunun buz gibi suyunda soğumuş vodka şişesinden minik kadehini doldurup bir dikişte içti. Sigarasından derin bir nefes çekti, düşünmek huzursuzluğa çare getirmemiş, tam aksine kafasını iyice karıştırmıştı. Küçük Şuray şimdi yanında olsa ne harika olurdu. Ona sadece sarılıp uzanmak, derin derin uyumak istiyordu şu an. Yanında varlığını bilmek bile yeterdi. Birden aşık olduğunu anladığı genç kıza kavuşmak için dayanılmaz bir arzu hissetti. Her şeyi bırakıp onun olduğu yere ulaşmak istiyordu. Yerinden kalkıp çardağın altından ileriye ve geriye yürüdü. Botka beynine vurmuş olmalı. Neler diyorum ben diye düşündü. 3 gün sonra belki de dönüşü olmayan bir yola gidiyordu ve o kalkmış Yalta'ya mı yoksa Petrograd'a mı yaşayacağına karar vermeye çalışıyordu. At sesleriyle derin düşüncelerinden sıyrıldı. Arkadaşları gelmişti. Kahkahalarından, konuşmalarından çakır keyfi oldukları belliydi. Çocuklar gibi neşeli masanın başına geldiler. Seni burada bulacağımızı tahmin etmiyorduk dedi Celil. Sonra arkadaşının durgun, mahzun ifadesini fark ederek eğilip merakla sordu. Bir şey mi oldu Seyit, iyi görünmüyorsun. Seyit boş kadehlere vodka doldurarak onları ikram etmeye başladı. Bir şeyim yok Celil, sadece biraz düşünüyordum. Sen de bizimle gelmeliydin Kut Seyit dedi Mişa. Müthiş eğlendik. Tanrım neydi o kızlar, hepsi özene bezene yaratılmış. Haksızlık bu. Gelip burada ormanın içinde saklanmaları yani. Bilademir hala gözleri kapalı bir şarkı mırıldanıyordu. Eminim Seyit de iyi vakit geçirmiştir değil mi Seyit? Hadi anlatsana neler yaptın? Mürebbiyen nasıldı? İçkinin tesiriyle hafif kontrolünü kaybetmiş, başı arkaya yana doğru devriliyordu gülerken. Seyit arkadaşlarının haline gülümsedi, az evvel ruhunu sarmış olan hüzünden kurtardı kendini. Beni bırakın siz anlatın. Bu kadar eğlendiğinize göre benden fazla anlatacak şeyiniz olmalı. Mişa ağzına attığı elma diliminin ardından vodkasını yuvarladı. Bir yandan da Celil'in konuşması için teşvik ediyordu. Anlatsana Celil anlatsana. Söylemek istediğini hatırlayamamıştı. Durup tekrar devam etti. Neresiydi, kimin eviydi o gittiğimiz? Celil Seyit'in yanına oturmak üzere bir iskemle çekti. Ulyaşin'in eviydi. Oo, şimdi anlıyorum niye bu kadar geç kaldığınızı. Hangileri oradaydı kızların? Üçü de gelmişti. Bir de ahçı yardımcısı gelmiş. Bir içim su. İyiden iyiye sarhoşlaşmış olan arkadaşlarını göstererek güldü. Bu genç aslanları bu hale getirenler oldu zaten. Anlattıklarına göre müthişmiş. Vodka şişesi dibine indiğinde Seyit ayağa kalktı. Haydi çocuklar gece yarısı oldu. Artık eve dönsek iyi olur. Masaya kolları üzerine uzanmış, dudaklarında bir şarkı yarı uykulu yarı sarhoş mırıldanan Mişa kollarını uzatıp masaya sarıldı. Beni bir yere götüremezsiniz. Burada yatıyorum ben, siz gidin. Dili ağırlaşmış zor konuşuyordu. Ayağa kalkıp atına binmesi için yardımcı oldular. Seyit sundurmanın altında bekleyen İsmail Efendi'ye seslendi. Hadi hoşça kal İsmail Efendi, sağ ol, görüşürüz. Güle güle beyim, güle güle, hayırlı yolculuklar olsun. Bütün akşam yaşadıklarını anlatarak evin dönüş yolunda ilerlemeye başladılar. Yolun yarısına gelmişlerdi ki Seyit dar patikayı terk ederek ormanın içine doğru giderken seslendi. Hadi bu taraftan gelin. Yine nereye götürüyor bizi diye sordu bile demiş. Göle gidiyoruz dedi Celil. Göle mi? Böyle bir geceden sonra ancak kendinize gelirsiniz. Siz delisiniz dedi diğeri. Hava serin, gece yarısı oldu, su buz gibi olmalı. Yağma yok, bu işin bir parçası. Burada bizler gibi yaşayacaksınız, bunu da yapacaksınız. Biraz sonra ormanın içinde akan nehrin meyilli bir araziden yüzeye dökülüp toplandığı gölete geldiler. Kadın ve içkiden sonra en iyi ilaç budur dedi Seyit arkadaşlarına seslenerek. Sonra üstündekileri çıkartıp kendini gölün buz gibi sularına attı. Celil onu takip etti. Diğerleri isteksiz bir şekilde soyunup ağır adımlarla titreyerek kıyıda oldukları yerde saymaya başladılar. Gözleri yavaş yavaş karanlığa alışmaya başlamıştı. O sırada ağaçların arasından tepelerinde beliriveren mehtap ortalığı inanılmaz bir güzelliğe boğdu. Büyülü bir ormanın, büyülü gölünün kenarında duruyorlardı sanki. Mişa dişleri titremesine rağmen kendini yaşadığı gecenin farklı güzelliğine kaptırmıştı. Uzun bir nara atarak vücudunu suların üzerine bırakıverdi. İri gövdesinin durgun suda çıkardığı sesten ürken dallarda yuvalaşmış kuşlar telaşla kanat çırpıp uzaklaştılar. Daldığı yerden epey uzakta tekrar su yüzüne çıkan Mişa kıyıda hala beklemekte olan arkadaşına seslendi. Hadi bile Demir ne duruyorsun? Haklılar, nefis bir his bu. Yenilendiğini hissedeceksin. Hadi gel artık. Su çivi gibi soğuktu. Yaşadıkları aşk saatleri, içtikleri onca vodka ve fazla üzerinde durmaz görünmelerine rağmen kafalarını bir kurt gibi kemiren harp fikriyle gerilmiş, ateşlenmiş vücutları yeniden kendini buluyordu. bütün sinirleri buzdan iğnelerle uyarılıp yeniden hayata dönüyordu. Sudan çıktıkları vakit ormanın rutubeti ve serin esintisiyle çıplak vücutları ürperdi. Kendilerini dinç ve ayık hissediyorlardı. İşte şimdi eve dönecek hale geldik dedi Seyit gömleğini giyerken. Bunu hep mi yaparsınız kuzum Seyit diye sordu Mişa. Evet bu yolculuğun sonu hep böyle biter. Siz yine güzel mevsimde buradasınız. Bunun kışı da var. Yapma Celil, karda kışla gelip burada yüzdüğünüzü söylemeyin. Görürsünüz, eğer bir daha gelmek kısmet olursa kışa geliriz, sizi bir de buzda yüzdürürüz. Eve ayık gitmemiz iyi olur diye güldü Seyit. Sonra Celil'e dönerek sordu. Hatırlıyor musun Celil, karda yatıp kaldığımız geceyi? İkisi de kahkahalarla gülmeye başladılar. Celil anlatmaya koyuldu. Nasıl unuturum? Bir gece oldukça sarhoş olmuşuz. Kar adam boyu. Göle kadar zor geldik. Başımızı toplamamız epey zaman almış olmalı ki eve vardığımızda bütün kapılar kilitlenmişti. Binbaşı Emiyof bizi cezalandırmayı aklına koymuş olmalı. Açık ne cam ne kapı vardı. O zaman da daha 17 yaşındaydık diye ilave etti Seyit. Ne yaptınız diye merakla sordu bile demiş. Ne yapacağız? Bahçedeki çardağın sedirinde yatırıp kaldık. Seyit gözünden yaş gelinceye kadar gülerken konuştu. Üzerimize lapa lapa kar yağar düşünebiliyor musunuz? Ama o sarhoş kafayla zaten kapalı bir yere girmek isteyeceğimi de sanmıyorum. Sabah ne yaptınız peki? Sabah Cemal Kahya uyandırdı bizi. Hemen arka kapıdan eve girip odalarımıza çıktık. Kendimize çekidüzen verip kahvaltıya indik. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Baban anlamadı mı geç geldiğinizi? Anlamaz olur mu? Önce gece yine çok geç kalmışsınız dedi. Sonra gözünüzün içine baka baka sabah baktım üzerinizde kar azdı dedi. Hiç bu kadar utandığımı hatırlamıyorum dedi Celil. Ama şimdi hatırlamak çok keyifli oluyor o günleri. Eminim yıllar sonra bu günleri anıp güleceğiz dedi Mişa. Birbirlerine tekrar bakıp tekrarladılar. Yıllar sonra. Seslerinde sözleşmekten ziyade soru ifadesi vardı. Durdukları yerde dördü birden sarılıp kenetlendiler. Ormana çeken hüzünün ortasında yuvasına dönen birkaç kuşun kanat çırpışı duyuldu. Gölün kıyısındaki cırcır böceklerinin sesi artık yorgundu. Mehtap kayın ağaçlarının arasından süzülüp tepenin ardına geçti. Yalt ormanlarında bir gece daha yaşanmıştı. Karpatlar 1916. Cephe cehennemden farksızdı. Aylardır Macar ovalarına açılan düzlükteydiler. Cephenin biraz gerisine kurulmuş olan karargâhta kalanların diğerlerinden tek farkı düşmanla göğüs göze gelmiyor olmalarıydı. Top sesleri ve Almanların 16 pusluk mermilerinin patlamaları adeta karargâhın göbeğini düşmüşçesine yakın mesafede seyrediyordu. Her atılan topun ardından yerde zelzele olmuşçasına sarsıntılar oluyordu. Geceler gündüze çıkılan alevlerle gündüzden farksızdı. Toprakta açılmış derin çukurların içinde alevler, dumanlar yükseliyordu.